Herkese merhaba. Paul senin yerine hoş geldiniz. Ben Doruk Keskin.
Ben Can Çalışkan.
Can Çalışkan. Yeni bir podcast'a başladık. Can, sanırım biraz acele ettik bu podcast konusunda. Ne düşünüyorsun?
Evet, ya yani biz 7-8 aydır bir podcast'a başlayalım diyoruz. Çünkü sürekli gündelik hayatta konuşuyoruz, ediyoruz farklı liglere, özellikle Premier Lig'e. Ya yani bir podcast yapalım diyoruz ama dediği gibi Doruk'un çok acele ettik 7-8 ay gibi. Bu sürede podcast çıkarmayan kişi İşte tüzel kişilik kalmadı. Yani en son Türkiye Komünist Partisi de podcast yapmaya başladı. Yani artık muhtemelen biz çıkardıktan sonra podcast'i tedaviden kalkacak. Artık insanlar başka bir şeyle iletişim halinde olacak. Başka şeyler paylaşacak. Hatta bunu dinliyorsanız umarım dalga geçmezsiniz. Yani oldu olacak güvercin yolda saydığınız gibisinden ama başladık. Bakalım nereye kadar gidecek, nasıl bir şey olacak. Umarım dinleyip beğenirsiniz.
Aynen. Can zaten podcast oluşumun ne kadar ayağa düştüğünü kısaca söyledi. Ben de programın, yani podcast'in içeriğinden biraz bahsedeyim. Büyük Beş Ligi konuşmaya çalışacağız. Takip edebildiğimiz kadarıyla her bölümde, her lige yer vermemiz zor. Her ligi takip etmemiz zor. Hem işlerimiz, güçlerimiz, hem çakışan maçlar vesaire. Mesela bugün Serie A'dan galiba
Evet, Serie A'dan bir konumuz bulunmuyor.
bahsetmeyeceğiz. Ekseriyetle İngiltere konuşacağız. Premier Lig, yani en çok satan lig, bu bir gerçek. Bunun yanında bugün Lig 1'den Lille'i seçtik. La Liga'dan Barcelona ve Atletico Madrid'in yeni transferlerini konuşacağız ve hayranı olduğumuz adamın yeni takımı Leipzig'le de Bundesliga köşemizde yer alacak. Dört ligi olabildiğince sizlere gözlemlediğimiz kadarıyla aktaracağız. Arsenal'le başlayalım derim.
Başlayalım bakalım.
Arsenal tabii yazın en sürpriz takımlarından biri. Bir 45 milyon pound furyasıyla başladılar yaza. Ardından bir hafta içinde 3 transfer yaptılar. Biz 45 milyonun çok üzerinde 80 milyona gelen Pepe ile başlayacağız. Can, şöyle sormak istiyorum. Önce Pepe'den bahsedelim, sonra neler katabilir diye. Yazın başında, hatta Ocak ayında bile Pepe'nin ismi birçok takımla anılıyordu. Yani yaklaşık 7-8 takımla, ve onların içinde Bayern gibi, Paris Saint-Germain gibi, Atletico Madrid gibi hem ihtiyacı olup hem onu alabilecek takımlar vardı. Arsenal'in durumu belli. Bu takımların yanından geçemezler. UEFA Avrupa Ligi'ndeler. Artık eski albenileri yok. Büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum Pepe'nin. Neden burayı seçti ve sence ne tipte bir oyuncu nasıl bir katkı verebilir?
Ya öncelikle neden Arsenal'ı seçti kısmında Premier Lig'in etkisi bence çok büyük. Yani diğer liglerle karşılaştırıldığında eğer Barcelona Real Madrid istemiyorsa çoğu oyuncu zaten Premier Lig'e yöneliyor bir. Hani orta sıra takımlarında bile Sebastian Haller, işte Jimenez, Joelinton gibi oyuncular dahi orta sıralarda bile olsa Premier Lig'de oynamak için buraya geliyor. Bayern Münih'in bir ilgisi vardı çok yoğun bir şekilde ama bir türlü ikna olamadılar Pepe hakkında. Sürekli haberler okuduk biz. İşte Bayern yeterince Pepe'nin işte etkili olamayacağından şüpheleniyor. Bayern Pepe'nin çok fazla penaltı golü attığını düşünüyor şeklinde.
%41'i penaltıdan
Evet ama
Pepe'nin
şöyle
golü.
de bir sorun durum var. O penaltıların çoğunu kazanan da Pepe'ydi zaten. Hani başkasının kazandığı penaltılarda topu alıp istatistik şişirmiyordu. Penaltıların da çoğunu kazanan oyuncu Pepe. Arsenal'ı seçme konusunda bir kere orada bir Lacazette, Aubameyang, işte daha önceden de çok köklü bir Fransız oyuncu geleneği olan bir kulüp Arsenal. İşte tamam Wenger dönemi bitti belki ama hani Wenger bile pay sahibi olabilir bu transferde. Görüşmüştür illaki. Ondan dolayı aslında işte genç bir takım Arsenal. Oyunculara baktığınızda işte Torreira bir anda Guendouzi ya Fransa 2. liginden geldi. Çocuk bir anda oynamaya başladı. Pepe şöyle düşünüyor olabilir. Hani Guendouzi oynadı. Ben de oynarım. Zaten aynı dili konuştuğum oyuncular var. Hücum futbolu oynamaya çalışan bir takım. Bir de şöyle yani City'ye gitsen Leroy Sané yedek kalıyor mesela zaman zaman. Ben oynayamıyorum, gitmek istiyorum diyor. Ama Arsenal'a gittiğinde başlarda yedek kalabilir. Emery o hücum dengesini işte Aubameyang, Lacazette, Pepe hangisini oynatayım şeklinde bazen bazı oyuncuları kenara çekebilir ama daha fazla oynama şansı olduğu bir gerçek. Mesela Liverpool'a gitse tamamen varsayım hangi birini keseceksin? Yani orada Mane'yi belki birkaç maç kesebilirsin. Belki Salah'ın yerine başlarsın ama illaki yedek olacaksın. Arsenal daha uygun bence.
Zaten İngiltere'de Chelsea dışında şu an gidip direkt oynayabileceği bir takım yok. Belki Atletico ya da Bayern gibi takımlarda böyle bir şey yapabilirdi. Ya şu dikkatimi çekiyor mesela. Ya kenar oynayan oyuncularda özellikle hızlı ve yetenekliyse neye bakarsın mesela? Karar verme yetisine bakarsın. Evet. Genelde ya hızlarıyla ya da birebirleriyle iş yaparlar. Pepe de sanıyorum bu konuda epey ayrışıyor. Karar verme noktasında çok doğru işler yapıyor. Bielsa onu rezalet döneminde, kendisi için konuşuyorum Bielsa'nın, forvet oynattı. Ardından hani Galtier onu ters ayaklı bir kanat yaptığında daha çok iş yapabilir hale geldi. Bir de şöyle bir tarafı var işin. Şimdi Emery geçen seneyi çok deneme yanılma geçti. Epey bir şeyler denedi ve bunu yani her Arsenal konuştuğumda söylüyorum. Arsenal'in geçen seneki bir numaralı hücum opsiyonu Iwobi ve Kolasinac'tı. Tamam Mkhitaryan'ın yerine gelmiş bir oyuncu şu an Pepe. Yani Iwobi'nin kanadında oynaması çok düşük bir ihtimal. Ama hem arkasındaki beki efektif kullanmasına neden olacak. Hem de artık Pepe özellikle dönüşen Arsenal futbolunda, ki bu nedir? Daha mükemmeliyetçi bir oyun oynuyorlar. Şut, maç başı şut rakamları epey düştü Arsenal'in Wenger dönemine göre. Pepe artık çok daha fazla şut tehdidi olabilecek, çok daha fazla skorer bir oyuncu. Bu da hem dediğin gibi Aubameyang, Lacazette ve Pepe üçlüsünü kullanırken, ya da Aubameyang ya da Lacazette'den birini kenara aldın Emery, ki bayılıyor oyuncu değiştirmeye, yani bunu biliyorsun, evet, elinden gelse. Yani geçen sene bir maçta sezon sonuna doğru 3 oyuncuyu birden 70. dakikada, yani bir basketbol koçu gibi değiştirmişti.
Zaten devre aralarında en çok hamle yapıp işte bunun meyvesini alan menajerdi sanırım. Hani
evet, öyle
kötü doğru. Başlayıp iyi bitirdiği çok fazla maçı var Emery'nin. Bunda zaten istatistiklerden ve devre arası kullandığı bazı programlar da var işte soyunma odasında. Onlardan yararlanıyor. Pepe ile ilgili şöyle de bir olay var. Beklere beklerden bahsettin. Bir haber vardı yine internette. Nicolas Pepe kendisini isteyen takımların bek oyuncularına bakıyor. İşte onlarla uyum sağlayabilir mi? İşte bana nasıl katkısı olur? Mesela Lille'deyken arkasında Zeki Çelik vardı. Ki onun da çaylak sezonuydu Fransa'da. Ona rağmen çok iyi bir sezon geçirdi. Zeki mesela çok dengeli bir bek oyuncusu. Öyle haldır uldur çok hücuma çıkan Dani Alves gibi yoktan bir şeyler var eden bir oyuncu değil belki. Ama ayağı oynuyor. Çok doğru koşular yapıyor. O koşular sayesinde de Pepe boşluklar buluyordu ve forvet gibi içeriye sızabiliyordu. Burada Arsenal'ın oyun tarzı da aslında öyle. Hani bekler tamam üzerinden oynuyorsunuz ama dediğin gibi hani kanatları hep kullandı dedin ya Emery için. Geçen sezon sanırım kışın oynanan bir maçta Fulham maçı olması gerek. Sürekli o sol kenardan işlediler oyunu. İşte bekler açıldı. Kanat forvetleri içeri girdi. O verkaçlar sayesinde Fulham'ı paralize etmişlerdi. Yani gerçi Fulham'ı herkes paralize etti geçen sezon ama Pepe o açıdan da hani düşünen bir oyuncu, kendi kariyerine çok düşünen bir oyuncu. İşte bekine kadar araştırıyor rakip takımların. Bir de şöyle bir durum var. Sen Chelsea'de bir tık oynayabilirdi dedin. Şu transfer yasağı olmasaydı bence en uyacağı takım Chelsea'ydi bu arada. Tıpkı Hazard gibi Lille'den gitmiş olacaktı. O da ayrı mesele. Ama ben izlediğim maçlarda şunu gördüm. Bitiricilik, işte hız, tamam bunların hepsi var. Ama oyun görüşü de bence çok iyi bu tarz bir oyuncu için.
Evet, hani, karar vermeden kastım evet, biraz o.
Ya bir duruyor mesela, aradan çok güzel bir pas atabiliyor arkadaşının yaptığı koşu yoluna. Bu tarz bir oyuncu. Aynı zamanda hani komple bir hücum silahına dönüşmesi bence çok muhtemel. Eksiklerini biraz daha giderdiği takdirde. O açıdan Arsenal için bir de tabii ki yani 80 milyonu bir an masaya koyup kendi rekorlarını kırmaları. Bu işte bütün yaz 40 milyon bütçe geyiğin üstüne. Aslında bir yani biz de ölmedik demek oldu.
O konuyu da şöyle açayım mı? 45 milyonu şöyle. Sky zamanında bu konuda bir muhabir, ismini inan hatırlamıyorum. Bunun yani bu 45 milyon pound'un bir strateji olduğunu söylemişti. Yani böyle bir algı, böyle bir sis perdesi yaratıldığını söylemişti. Bunun üzerine Raul Sanlay'ı da bir açıklama yaptı. Dedi ki hani biz paramız var diye oturursak başka takımların masalarına, yani tabii ki istediğimiz kontratları yapamayız dedi. İşte konuşuyoruz ya aramızda, Maguire'ı satıyorsun evet. 80'e gel abi,
Ake'yi
de 75'e al diyorlar, öbürü Dunk'ı 50'ye al diyor falan. Yani bu açıdan hani aslında paraları vardı, sadece yani bu arada haberlerin de bu 45 milyon pound muhabbetinin de kulüp tarafından çıkarılmadığı söyleniyor.
Evet, sonradan yalanlandı da.
Yani sonuçta Saliba seneye gelecek, işte Pepe taksitle alınıyor, Ceballos kiralık, böyle de bir gerçek var. Pepe konusunda şunu da eklemek istiyorum. Özellikle Aubameyang ve Lacazette'in oynamadığı maçlarda, gol atmadığı maçlara baktım ben. 16 maç gol atmamış Obalaka ikilisi. Sadece 4'ünü kazanmışlar ve 1.1 gol ortalamaları var. Evet, Pepe çok fazla penaltıdan gol atmış olabilir ama asistini, yani gol katkısını koyarsak 33 tane gole katkısı var ve herhangi birinin ya da hem Aubameyang'ın hem Laka'nın iş yapmadığı yerlerde Pepe'de bir skor tehdidi olacaktır. Acaba bir dönüşüm olur mu? Yani nasıl bir dönüşüm olabilir? Şimdi bu bahsettiğim mükemmellikçi oyun artık Pepe'nin driblingleriyle, atıyorum, daha çabuk Emery'nin kaleye gitme isteğini doğurabilir mi? Ya da yer yer özellikle kendinden büyük takımlara, tamam 6 büyükten biri Arsenal ama neredeyse 4'ü Arsenal'den büyük, öyle bir durum var. Böyle yerlerde daha çok derinde bekleyip daha direkt oynayabilir mi? Çünkü özellikle Lille'de Pepe'nin savunma arkası, işte kendi yarı sahasındayken takım savunma arkası yaptığı koşullarla direkt olarak kaleye gittiğini ya da kendini unutturduğunu gördük. Hani Emery zaten dedim ya, denemeyi, yanılmayı çok seven bir adam. Artık Pepe ile beraber daha kontra, daha direkt bir oyun anlayışına dönebilir mi?
Zaten Emery Wenger'le kıyaslarsak çok daha direkt oyunu savunan bir teknik adam. Öyle Wenger gibi topu sürekli bizde olsun, güzel ver kaçlara girelim kısmında aslında tatmin etmediği noktalar da oldu Arsenal taraftarını. Lille dönecek olursak, Galtier enkaz devralmıştı o Bielsa'lı sezonda. Bielsa sezonun ortasında gitmişti. Hepimiz ayak kırıklığına uğramıştık. Çok genç bir takımdı. Geldi, takımı ligde tuttu bir şekilde. Geçen sezon da Lille, aslında hep hücum oyuncularını konuşuyoruz ama ligin en az gol yiyen ikinci takımıydı.
33 gol galiba.
Evet, zaten Paris Saint Germain'den bir gol daha az yemişlerdi sanırım. Bir gol daha fazla yemişlerdi. Savunmasıyla öne çıkan bir takımdı. Ki kendisi zaten Saint-Étienne'i çalıştırırken, yani ben bütün maçlarına alt oynuyordum yani Saint-Étienne'in ve kafam rahat oluyordu.
Ama o Lig 1'in algısı zaten.
Evet, ama mesela Saint-Étienne Avrupa'daki maçları da öyle geçiyordu. Yani takım savunmasını oluşturmada çok iyi bir hocadır kendisi. Böyle olunca geri taraf çok güçlü. Orta sahada Thiago Mendes gibi bir oyuncuları vardı. Şimdi Lyon'a sattılar onu. Bütün topları mıknatıs gibi topluyor. İleride de Pepe, Bamba, Ikone, işte Remy giriyor. Bazen Rafael Leao giriyor. Sürekli yer değiştiriyorlar. Böyle takip etmesi çok zor. Çoğu oyuncu çok hızlı hepsi. Kendileri pozisyonlarını da yaratabiliyorlar driplingde. Bir anda çok kafa karıştıran bir kontratak silahı çıkıyor karşına rakip olarak. Burada da Pepe bundan faydalandı. Arsenal'da da işte Ceballos gelecek mesela. Çok iyi ara paslar atabilen bir oyuncu. Kendi çıkabilen bir oyuncu. İşte Gendouzi oynarsa o da yine rahat pasör.
Ben biraz Lacazette üzerinden bunu değerlendirmek istiyorum. Çünkü şöyle, Lacazette'in çok fazla box'ın dışına çıkıp özellikle Aubameyang'ın, yani solda oynamasına rağmen Aubameyang'ın koşullarını beslediğini görüyoruz. Mesela Pepe'yi de bu şekilde belki kullanabilirler. Yani hani hep Harry Kane yapıyor ya abi Tottenham'da. Artık böyle yarı bir oyun kurucuymuş gibi sonu sürekli besliyor. Aynı şey belki Lacazette üzerinden Pepe'ye de yapılabilir. Çünkü yani ben bakıyorum mesela, evet daha fazla golü hep Aubameyang atıyor takımda, bu bir gerçek, ama daha doğru işleri yapan hep Lacazette.
Oyuna katkısı yüksek olan hep Lacazette oluyor. Gerçi Emery daha çok
Lacazette
oyundan çıkarıyor ama benim de orada, yani illa birini seçeceksem ben de Lacazette'i seçerim daha komple forvet olarak. Çünkü top saklıyor, adam geçebiliyor, oyun görüşü iyi. Yani bir tek hava topu alamıyor yani o boyla, onu yapamıyor. Dediğin gibi biraz daha geri çekip onu biraz Firmino vari bir şekilde, yani nasıl Mane ve Salah'ı besleyen bir forvet olarak ortaya çıkıyor gol atmaktansa, Lacazette de bu rolü üstlenebilir. Tabi bunları konuşuyoruz ama işte Mesut Özil'i bu biraz da sanki taca çıkarıyor. Zaten transfer haberleri de var hakkında.
Mesut'u Ceballos'a geçerken konuşalım. İki tane şey soracağım sana. Bir tane geçenlerde bir yazı gördüm. Liverpool'lu olduğunu düşündüğüm birinin yazısı. Bir blogdaydı, bilmiyorum. Salah'ın Roma dönemiyle Pepe'nin Lille dönemini karşılaştırmışlar. Hani benzer tabii ki, şimdi Salah'ın geldiği dönem 35 milyona geliyor. Pepe 80 falan. Bunun tabii transfer piyasasının geldiği noktalarla da alakası var. Ve Pepe'nin hemen hemen bütün noktalarda daha iyi olduğunu söylüyor. Hani akan oyunda gol, dakika başına gol katkı vesaire. Ve şöyle de bir argümanı var. Lig 1'in daha zor olduğuna dair. Salah geldiğinde kimsenin Salah'tan böyle performans beklemiyordu. Belki Pepe'den de böyle hani tırnak içinde absürt bir çıkış olur mu? Diğer sorum da, neden Zaha değil Pepe? Benim de bir takım argümanlarım var ama önce...
Ya ilk soruyla başlamak gerekirse, Salah'ın Roma dönemi, ben yani biliyorsun Roma'yı çok takip edenleri,
Romalısın.
Evet, Roma taraftarı olduğum için Şöyle özetleyeyim. O dönemde Salah tek silah olarak kullanıyordu genelde hücumda. Hani çok işleyen, çok hücumda yer değiştiren, rakibin kafasını karıştıran bir hücum hattı yoktu Roma'nın. Genelde topu Salah'a veriyorlardı ve Salah zaten çok hızlı bir oyuncu olduğu için çoğunlukla kendi üretiyordu pozisyonlarını. Ona rağmen çok iyi bir gol asist sayısı vardı ama çok da gol kaçırıyordu aslında.
19-15'miş o sene.
Çok iyi bir sezondu. Yani birçok maçı tek başına aldığını hatırlıyorum ben Salah'ın. Biraz hani coaching yardımı almadığı oldu Salah'ın. Etrafına daha iyi anlaşabileceği oyuncular kurulabilirdi. Belki daha Salah'ın üstünden yük alınabilirdi. Öyle bir şey olmadı. Salah hep toplu oyunda bir şeyler üretmeye çalıştı. Ama Liverpool'a geldikten sonra Klopp ona bir şekil verdi. Topsuz oyunu, toplu oyunun da önüne geçti hatta Salah'ın. O yaptığı koşularla kendine pozisyonlar yaratabilen bir forvet haline geldi.
Bu arada savunma katkısını da geçen sene hatta bir tane videosu vardı. Sen göstermiştin galiba, hatırlıyor musun?
Evet evet, bir koşup.
Evet, savunmada da topsuz koşuyu bayağı iyi yapmaya başladı.
Çok öğrendi yani Klopp'la çalışmaya başladığından beri. Şimdi Pepe Salah'a göre biraz daha ışıltılı bir oyuncu olarak geliyor tabii ki. Ama tabii bunda bonservisinin de etkisi var. Bilmiyorum. İşte isminin Bayern Münih'le geçmesinin de ismi etkisi var. Ama orada iki teknik direktörün de farkı da ortaya çıkabilir. Yani tamam, Emery iyi bir hoca ama Klopp kadar veya işte Guardiola kadar, Pochettino kadar oyuncularını geliştirebilen bir hoca mı? Onlara farklı bir boyut kazandırabilen bir hoca mı? Onu göreceğiz ama dediğin gibi İngiltere'de bir de tempo yüksek. Oyuncular aslında tamam daha zor bir lig diyoruz hep Premier Lig için ama zeki hücumcular için aslında çok kolay bir lig. Çünkü savunmaya verilen önem İtalya'daki kadar değil mesela. Daha sert değil. Fransa'daki kadar değil. O açıdan, taktiksel açıdan biraz daha geride aslında Premier Lig. Farklı şeylerle kapatıyor bunu. O yüzden Pepe'nin bu zekice koşuları, eğer doğru bir kurgu olursa arkasında, hani malzeme var bence bunun için. Pepe de parlayabilir tabii ki. Yani Salah kadar parlar mı? O zaten çok zor bir şey. Ya
Salah zaten kendisi bir daha o kadar parlar mı? O da ayrı bir soru.
Evet.
Zaha tarafına da şöyle bağlayayım. Kendi argümanlarımı ben sana söyleyeyim. Özellikle son Everton'ın işte McCarthy, Cenk 70 miydi bir de teklifi?
70 milyon pound ve bu ikisini önerdiği söyleniyor.
Havada kapılması gereken bir teklif yani. Hem Cenk Palace için bence doğru bir forvet. Hem McCarthy o orta sahanın rotasyonu için çok doğru bir oyuncu. İkisi de Everton tarafından istenmiyor ve 70 milyon veriyorsunuz. Zaha konusunda şöyle, galiba taksitleri kabul etmedi. Taksitli ödemeyi kabul etmedi. Arsenal cephesinden Crystal Palace. Öyle bir durum var ve muhtemelen senelik ücret olarak Zaha daha fazla para istemiş olabilir. Ama şimdi bakıyorum, hem Zaha'ya bakıyorum hem Pepe'ye bakıyorum. Bir numaralı driplingçileri kendiliklerini. Yani Zaha galiba geçen sene Hazard'dan sonra en çok başarılı dripling yapan oyuncudur. Yani bakmadım ama %100 böyledir. Evet. İkisi de daha fazla. İkisi de acayip
çok
bir...
Çok faal alan bir oyuncu aynı zamanda.
Penaltı alan oyuncular, evet. İkisi de kesinlikle. Ama yani baktığımda Zaha nedense daha savruk geliyor bana. Her yani noktada.
Biraz
daha şımarık geliyor bana.
Hep topla oynayan bir oyuncu olduğu için, yani işte Salah dedik, Pepe dedik, topsuz koşular falan dedik. Onu o kadar çok yapamıyor ama bu biraz da Palace'tan da kaynaklı bence. Çünkü işte Zaha topu biraz daha arkadaşlarına bıraksın, daha çok topsuz koşu yapıp kendini unutturmaya çalışsın desek, o topu kim atacak abi? Yani Milivojevic mi atacak? Hani Max Meyer var mesela, atıyorum kağıt üstünde.
Çok kötü.
Van Aanholt var mesela, bekten atar o pası diyeceğiz ama öyle işlemiyor işte. Yani o kadar motamot bir hücum anlayışı var ki Palace'ın. İşte topu Zaha'ya veriyorsun. Bir dripling yapıyor, penaltı almaya çalışıyor. Şut çekiyor. İşte zaten uzun süredir bir santrafor sorunları var. Benteke gol atmayı unuttu. Yerini doldurmadılar bir türlü.
Şey, senin adamın Sorlo da iş yapmıyor.
O da iş yapmadı. İşte Townsend forvet oynadı. Hudson baktı, forveti yok. Ne alsalar olmuyor. İleri ucu Zaha ile Townsend yaptı mesela. Arkayı 5 tane merkez orta saha koydu.
Ya da Ayev aldılar, çok basit.
Evet, yani böyle bir takımda Zaha da şey yapamaz yani... Topu bırakamaz. İlla ki topla oynayacak. Bir de çok becerikli bir oyuncu.
Ya bu konuda oyuncu. Şöyle haklısın. Kendime antitezimi şöyle sunayım. Evet, yani Palace'a belki Pepe'yi koysan o da odak noktası olacak ve daha fazla topla işin işin olmak zorunda kaldığı için belki yer yer daha sabırlı ya da daha bencil gözükebilecek. Kahven bitti galiba.
Evet.
Abi ben kalan bütün kahveyi içmişim ya. Ama sana bir şeyler ayarlayacağım. Su falan çözeceğim sana pas atınca. Şimdi Yusuf üzerinden galiba ile konuşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Abi her şeye geç. İşte Luis Campos'un yaptıklarını ya da işte Lille takımını işte parlatıyor, satıyor, şöyle yapıyor. Harikalar. İşte her bulduklarını 3 katına satıyorlar. Tamam okey, bunlar okeyiz ama bence en önemli konu şu. Lig 1'de yılın menajeri seçilmiş bir adamın takımına gidiyorsun. Yani müthiş bir menajerle çalışacaksın.
Biraz bahsettik de nasıl bir hoca olduğundan.
Evet. İşte kaybettiği oyuncular var. İşte Lyon'a sattıkları evet, var.
Thiago Mendes Yusuf gibi. Yusuf Kone var Lyon'a gitti.
Aynen. Ki bunun yanında Yusuf'un geldiği gibi o takımın Ikone'nin yerine 10 numara oynayacağını düşünüyoruz değil mi? Şu anki esas noktası.
Ya orta sahada oynayacağı kesin çünkü tamam
4-2-3-1'de 10 numarası.
Evet, Pepe'yi kaybetti ama ben Galatasaray'ın bir anda her şeyi değiştireceğini zannetmiyorum. Zaten oturaklı bir takım kurmaya çalışacaktır başta. Yusuf'ta da öyle diğer oyuncular kadar bir hız, bir anda atıp gitme kabiliyeti. Ya çocuk sonuçta fiziği belli, patlayıcılığı belli. Daha çok geride oyun kurucu olacaktır. Orada belki 8 numara olur mu? Çünkü ben yıllardır yani en azından son 2 yıldır ne zaman izlesem Yusuf Yazıcı'yı diyorum ki ya De Bruyne olduysa işte kanat oyuncusuydu çünkü. Geldi 8 numara oynamaya başladı. Oyun görüşü zaten çok iyi. O merkez orta sahaya yerleştiyse Yusuf da biraz savunmasını daha geliştirip oyun görüşüne biraz daha ağırlık verip hani o pasörlüğe, ince işlere komple bir orta saha neden olmasın?
Şöyle yani bir karşılık getirebilir miyim? Şimdi özellikle bir yere hani Sosa'yla beraber oynuyordu ya.
Evet.
Sen de şok olmuşsun, evet, hatırlıyor musun? Ünal Karaman
böyle. Evet, Ünal Karaman'ın cesareti.
Evet, hani ciddi bir top kazanan orta saha olmadan bir sistem kurdular ve bu gitti. Ama şimdi Lille'e bakıyorum. Evet, Mendes'i sattılar. Yanındaki Portekiz çocuğun ismi neydi?
Çeka.
Çeka. Çeka var. Şimdi ama şöyle bir gerçek var. Mendes ve Çeka kadar savunma verimi verebilecek bir adam mı Yusuf? Eğer veremeyecekse ki verebileceğini düşünmüyorum.
Zaten o zaman bir oraya, tık önde oynatacak onu
Galatasaray. Evet, oraya çekmesi Galatasaray'ın pek de makul gözükmüyor.
Ben zaten Galatasaray 8 yapar demiyorum onu da. Eğer Yusuf burada kendini geliştirip atıyorum Arsenal'a giderse orada olması gereken oyuncu 8 çünkü artık 10 numara kalmadı gibi bir şey. Yani Ceballos diyoruz. Normalde gayet 10 numara oynayabilecek bir oyuncu. Ama savunmasını geliştirdi. Modern futbola uyum sağladı. Şu an savunma önüne alıyoruz konuşurken.
Peki Yusuf hiç bu tarafını geliştirmese yine de şöyle bir şey olsa mesela atıyorum arkada gerçek bir 6 numara oynasa yanında savunma özellikleri olan bir 8 numara oynuyorsa Yusuf yine çift 8'li sistemde savunma ebilisleri olmadan girer. Da evet iş yapabilir yeniden.
Yapabilir tabii ki zaten Talişka'ya bir ara çok benziyordu oyun tarzı. Yani Talişka'yı eleştirenlerden biriydim ben Beşiktaş'taki döneminde. Forvet gibi oynuyordu çünkü 9.5 numaraydı aslında. Ama Beşiktaşlar Sosa sonrası bir oyun kurucu bekliyordu. O kadar o özellikleri iyi değildi. Yusuf'ta o da var aslında Talişka'dan artı olarak. Bir de şöyle bir avantajı var. Zaten geçiş hücumuna dayalı oynadığı için Lille sürekli bir tempo var. Sürekli kendini boşa atan hücumcular var. Böyle oyuncularla oynamak Yusuf için daha kolay. O araya pası atabilen bir oyuncu zaten. Görecek ve direkt verecek. Hani kapalı savunmalara karşı hani ne yapsam, nasıl iğne deliğinden geçirsem derdi bence olmayacak.
Ama şöyle bir artısı var bu noktada da. Evet geçiş hücumunu oynuyor Lille ama sonuçta Lig 1'de mücadele ediyorsunuz. Ve gerçekten bazı maçlarda
evet, evet.
Böyle bir çift katlı otobüsü bir anda karşı kalenin önünde görüyorsunuz.
Orada da şut tehdidi.
Çok ciddi bir şut tehdidi. Bunun yanında en çok benim sevindiğim nokta şu. İşte geçen sezon 4 gol mü attı?
Evet.
Yani muhtemelen yine benzer bir sezon geçirse belki eleştirilerin ilki işte gol sayılarından gelecekti.
Bir önceki sezon 10 gol atmıştı sanırım. Evet, sezon 4 golü var.
Artık o da biraz daha hani artık Yusuf'un Lille performansını attığı goller üzerinden de değerlendirmemiz evet. Gerekmeyecek yani.
Ya zaten bu sezon tamam 4 gol attı ama işte dediğin gibi Sosa'nın yanında oynadığı maçlar da oldu. Savunma ya yönelik oynadığı maçlar da oldu. Ya bir kere oyuncuya baktığında yaşı tam zamanda gidiyor. Fizik özellikleri çok iyi. Yani hiç görmeseniz bile baksanız böyle bir orta saha oyuncusu alıyoruz.
Topçu dersiniz.
Ya adamın boyu var, posu var. İşte iyi şut çekiyor. Güçlü bir fiziği var. İkili mücadelelerde yıkılmıyor. Driplingi var çok hızlı olmasa da. Ya tamam ya bu adam kaliteli dersiniz zaten biraz izleseniz. Ben biraz da şeye değinelim diyorum kısaca. Hani Trabzonspor'da bir kırgınlık oluştu. İlla ki. Taraftarlar hani bir sene daha bekleyemedin mi? Çünkü bu sezon özel bir takım kuruyorlar öyle ya da böyle. Zaten geçen sezon en iyi oynayan, en iyi iki hücum takımından biriydi bence Galatasaray'la birlikte. Ama işte Abdülkadir Yusuf, işte geride Abdülkadir Parmak, işte bekleri falan katınca bir tık daha sanki eğlenceliydi Galatasaray'dan. Çünkü orada bir şampiyonluk stresi de vardı Galatasaray'da. Trabzonspor daha bir yer yer daha korkusuz, daha hücuma yönelik oynamıştı.
Bir de orada hani kendi oyuncularımızı çıkardık.
Evet, o da vardı.
Şeyi de, marketingi de bayağı sattı.
Bu sezon yani. Şimdi şu deniyor, Trabzonspor zirveye oynayacak. Yani bir sezon daha kalamadın mı diyorlar. Hatta başkan da dedi. Yani bizim şu an paraya ihtiyacımız yoktu. Yusuf kalmalıydı, bayrak adamımız olacaktı. Ama işte oyuncu tarafından bakınca yaşı yavaş yavaş geliyor artık. Bizim için genç ama Avrupa için o kadar genç bir oyuncu değil artık. Şu an için genç tamam ama bir sene daha kalsa, kötü bir sezon geçirse, bir sakatlık geçirse belki bulamayacak bu tarz bir fırsat. Trabzonspor da tamam Avrupa standartında düşük bir para ama bizim ligimiz için bence iyi bir anlaşma
abi
yaptı.
Abi zaten şu ana kadar hani var mı senin bu bedelin üzerine çıkmış,
işte bir Cenk Tosun var.
Ama işte başkan şeyi güzel söyledi. Dedi ki bu Türkiye'de yetişmiş en pahalı transfer. Yani Cenk Tosun sonuçta Frankfurt çıkışlı bir oyuncu yani. Böyle bir gerçek.
Erken yaşta gelse de Frankfurt yani çıkışlı.
Bir de ne olursa olsun abi sen bakıyorsun gittiğin takıma işte Martial, Bakayoko, Bernardo Silva, şu bu falan. Evet. Say 50 tane daha Lomar falan. Hiç olan birazdan geleceğiz. Simeone hocamın elinde hiç olan Lomarlar falan. İster istemez bunu yapıyorsun. Bir de şu bana hiç gerçekçi gelmiyor. Yani tamam şampiyonluğa oynayacağız. Her sezon şampiyonluğa oynayacağız Trabzonspor'da ama hiçbir sezon şampiyonluğa sonunu getirebildiği sezonlar
ya
çok az.
1-2
işte tartışma sezonları var.
Yusuf kalsa şampiyon olurduk. Yusuf gitti olamayacağız diye bir şey yok. Çünkü 16 milyon euro sanırım. Bir de Edgar aldılar. Edgar hani kısaca
25
geçeyim.
25 maça 1 milyon daha var. Evet, 2 milyon yani, böyle bir şey.
Çabuk bir stoperdir. Biraz savruktur. Son dönemini çok takip etmemekle birlikte. En azından hani iş
geçen
görecek
bir stoper. Geçen sene oynamadı zaten. Fontele de orayı
evet.
Mesela. Galite.
Zaten Galite tipi bir stoper değil. Ama Trabzonspor'a bir çabuk bir stoper daha lazımdı. Kampi çünkü çok ağır gözüküyor. Neyse 16 milyon euronuz var. Yani onu doğru kullanırsanız hepsini transfere kullanmanız gerekmiyor. Belki o oyuncu size şampiyonluğu getirir. Veya
oradaki
maaşları zamanında öderseniz
abi.
O da bir oyuncu katkısı gibidir. Yani en iyi transfer aslında oyuncuların maaşını zamanında ödemektir. Belki öyle şampiyon olacak Trabzonspor. O yüzden ben anlıyorum o duygusal tepkileri ama doğru buluyorum Yusuf'un da kararını. Şu paraları da geçecek olursak işte Elif Elmas gitti benzer paralara. Potansiyeli yatırım yaptılar. Orada tabii 3 yaş daha küçük Elif. Cenk gitti ama zorlu günler geçirdi. Yani orada İngiltere'den bakıldığında bu parayı eder denemiyor. Hani Türkiye'den
abi onun şanssızlığı Marcus Silva ya başka. Ya
öyle tabii de
yani.
Türkiye'den satılan oyunculara bakıldığında yüksek bedellere bir daha gidip oradan oyuncu alalım demiyor genelde kulüpler şimdilik. Onu bir düzene oturtmamız
ama yani
lazım.
Zeki de var şimdi ortada
i̇şte Zeki
de
aldı bir gerçek var. Yusuf da tutarsa bir daha geldiklerinde biz şey diyebiliriz Lille.
30'da başlayalım.
Tamam şimdi siz Güven Yalçın'ı istiyorsunuz, Abdülkadir Parmağı istiyorsunuz. O zaman bizim istediğimiz parayı verin bakalım. Çünkü zaten buradan ne alsanız tutuyor diyebiliriz. Orada da işte Dinamo Zagreb gibi büyüklük olmayan ama kendi markasını oluşturmuş bir kulüp. İşte Dani Olmo'ya 40 milyon istiyorlar.
Abi 16'ya değil Yusuf'u 25'e vermektense işte 16-17'ye verip %20 koymak da,
o da
ileride,
iyi bir,
ileride
o da
belki
tercih.
Yine bir 8-10 milyon kazanabileceğini
gösteriyor.
Tabii
yani belli olmaz çünkü piyasa öyle bir yere geliyor ki gidip Lille 60 milyona da satabilir. O dönemde 60 milyon çok büyük
abi
bir para da
2 sene sonra 100'e de satabilir ve bu normalleşebilir evet. Yani. Sonuçta işte, Pepe 80 şu an.
Aki ediyoruz 75 milyon diyoruz.
Abi Aki hani, 75 milyon etmez de.
Ben beğeniyorum ama dediğim
abi,
gibi.
Ben de çok beğeniyorum 75 milyon etmez.
O fiyatı yani. Tamamen diğer transferler ve muhatabınızın parası belirliyor.
Abi Dunk belirliyor o fiyatı da İngiltere'ye dönmek istemiyorum yani.
Abi biz bu konuyu da konuştuk ya. Yusuf'a başarılar diliyoruz.
Atletico'ya geçelim. Atletico'ya şöyle geçeceğiz. Simeone'nin bir açıklamasıyla geçeyim Atletico'ya. Diyor ki ne yaparsak yapalım diyor acı çekmeye devam edeceğiz diyor. Yani
ya burada benim sorum şu biz acı çekecek miyiz?
Abi ben zaten gerçekten bunu hatırla kanalda da çok söylüyorum. Bir Atletico Madrid maçı izlediğinde diyorum kendinize bunu yapmayın bu vaktinizi.
Evet, ben izliyorum yani.
Aynen daha güzel kullanabilirsiniz ne bileyim işte yemeğe gidelim çardakta bir sigara içelim evet. Falan. Atletico Madrid futbolundan gerçekten inanılmaz sıkılıyorum. İzlerken deliriyorum. Bunun yanında bir şeyler değişecek mi şimdi? Simeone'nin bu açıklaması yani ne yaparsak yapalım biz acı çekeceğiz açıklaması. Biz hala underdog'uz diyor. Bu bir taktiktir. Eyvallah.
Zaten yani biraz da baskıyı alır üstünüzden.
Abi baskıyı zaten almasına şöyle gerek yok yani. Harbiden en kötü zamanda olsa.
Beklemiyor mu zaten?
Hayır, Real Madrid ve Barcelona gibi rakiplerle oynuyorsun. Yani sen o ligi de alsan, Şampiyonlar Ligi'ni hak edip ucundan da dönsen ne olursa olsun sen harbiden hala yani bir underdog'sun.
Seneye yine üçüncü olarak görüleceksin.
Kesinlikle öyle. Ama bunun yanında harcanmış bir 250 milyon euro var
evet,
şimdi.
Ya sıfırdan bir iskelet oluşturuldu şu anda. Yani transferlere geçelim mi? Şöyle.
Transferlere geçelim.
Savunma iskeleti neredeyse tamamen değişti.
Abi sol beki neydi? Sende o şey.
Renan Lodi. Brezilyalı.
Aynen.
Onu bir aldılar. Paranense'de. Paranense'de bu arada Yani çok benim takip etmediğim bir oyuncu. Brezilya Ligi'ni çünkü pek hiç izleyemedim son dönemde, ama Paranaense çok iyi bir altyapıya sahiptir. Öyle büyük bir kulüp olmamasına rağmen diye işte Santoslar, Sao Paulo'lar kadar çok iyi oyuncu yetiştiren bir kulüptür. Oradan çok iyi şeyler söylenen bir hücum bekini aldılar.
Ya özellikle çok ben biraz okudum sadece. Hani nedir ne değildir çünkü hiç tanımıyorum, yalan yok. Sadece evet hücumcu oldukları ve çok iyi, çok isabetli bir ortacı olduğu söylenince benim aklıma işte deminki Atisco konusuna geçmeden değinirken, şimdi sahada Trippier'i aldılar. Tamamen o işte Liverpool'da bahsettik ya, çift taraftan evet, işte ortaları atıp Costa Morata, ve Morata'ya evet, besleme gibi bir sistem oturmuş olabilir.
Evet. Godin gitti ki çok büyük bir kayıp oldu bence. Yaşı ne olursa olsun ki hala oynar 2 sene üst seviye. Jimenez duruyor şu anda. Lucas Hernandez zaten önceden hazırlanmışlardı aynen, vedaya.
Çok iyi para kazandı.
Gitti. Şimdi alınan stoperler Felipe Porto'dan geldi. 30 yaşında, tamam 2-3 senedir Avrupa'da. Biraz burun kıvrılabilir ama bence tam Simeone oyuncusu. İşte duran toplarda kafa golleri vardır. Liderlik.
Yeter. Evet.
O atıyorsa tamam. Liderlik vardır. Sert bir oyuncudur. Yani oraların oyuncusudur yani. Atletico'nun oyuncusudur. Hermoso'yu aldılar.
Aynen.
Hermoso sanırım stoper rotasyonundaki tek solak stoperleri. Oyun kurabilen, işte o derinlemesine pasları atabilecek adam. Oynarsa o olacak. Savic zaten çok sakatlanıyor. Son dönemde hani bence yedek olur muhtemelen. Jimenez de artık yavaş yavaş liderliğe soyunmaya başlıyor. Her yıl üstüne koyarak, olgunlaşarak geliyor. Trippier transferinde şöyle bir konuşabiliriz. Hani biz şey dedik, ya kutsalı savunma olan bir takıma neden savunma yapamayan bir sağ bek aldınız?
İşte acaba değişiyor mu yani? İki bekinde bu kadar hücumcu yaptığında acaba artık Atletico Madrid maçlarını izlerken yanına oturabilecek miyim?
Şöyle bir durum var zaten. 4-4-2 oynarken de Simeone hep işte Saul'u mesela, Koke'yi kanat gibi oynatıyordu ama aslında onlar içe doğru geliyordu ve orta sahayı kalabalıklaştırıyordu. Beklerin önü açık oluyordu. Ama geçen sene Juanfran artık hem yaşı ilerledi, hem zaten çok iyi, yani çok kaliteli ortalar yapan, sürekli işte Trent Arnold gibi sürekli bombardımanı tutan bir oyuncu değildi. Trippier o açıdan aslında kötü bir tercih olmamış. Yani çok para da vermediler. 22
milyon.
Ama garip
bir tercih.
Kesinlikle garip. Zaten
parasından bağımsız.
İngiliz bir oyuncunun başka bir büyük lige gitmesi her zaman garip zaten.
Abi de Trippier iyi bir sezon geçirmedi.
Evet
yani. Gerçekten kötü bir sezon. Yani müthiş bir Dünya Kupası'nın üzerine vasat altı bir lig performansı geçirdi.
Evet, bir de arkasındaki stopperi çok zor durumda bırakan bir oyuncu. Yani orada Jimenez olacak muhtemelen. Jimenez'in birkaç penaltıya sebebiyet vermesi bile olasılıklar dahilinde. Ama dediğin gibi olacak bence de. Çünkü orta sahada işte Thomas var. Bence Thomas bu arada biraz o Simeone'nin zincirlerinden serbest kalsa çok acayip bir topçu olacak. Yani hücuma katkısı, işte ince işler yapabiliyor, şutları çok iyi. Yani Yaya Toure kadar değil tabii ki ama benzer bir hücum potansiyeline sahip bir oyuncu. Saul, Koke zaten bunlar belli. Teknik kapasiteleri belli.
Şimdi bu orta sahaları saydığında zaten şöyle bir, hani benim bu kafa gole neden evrildiler söylememin sebebi de o. Aslında Liverpool benzeri bir 10 numaraları yok.
Evet.
Yani gerçekten şu an takımda yani koyalım, sen bizim maestromuz ol. İşte senin üzerinden oyunu kuralım.
James'i düşündüler, James Rodriguez'i.
Hala orada düşünülebilirler bu arada.
Hala düşünüyorlar ama markada çıkan haberlerde şey vardı. Hem direkt rakibine satmak istemiyor Real Madrid, hem de şu 7-3'lük maç biraz hani lan 7 gol yedik adamlardan.
Asensio'yla da alakası. Bir de Asensio'yla da alakası var dediler.
Evet, Asensio sakatlandı. Orada Bale'in bile gidişi durduruldu. Hem de şu var, hani adamlar 7 gol attı. Bir de James'i vereceğiz. Ne olur ne olmaz.
Ya çok önemli bilmiyorum ya. O bir hazırlık maçında
atmış. Ondan ziyade şey gol. Yani Atletico bize rakip olacak bu sezon belli. Niye güçlendirelim onları noktasına gelmiş olabilirler. Yani marka öyle.
Ya şeyi kim yapacak abi şimdi? Griezmann'cılığı kim yapacak? Şimdi tamam, Felix'i aldın. 125 milyon Euro verdin. Yani 105 milyon pound galiba.
Ya şey bu arada şey, ben hemen orta sahadan bir isme daha kısa konuşacağım. Hector Herrera bonservis ödemeden verdiler. Tam bir
Porto değil mi o?
Evet, tam bir Simeone ve Liverpool'un o Klopp orta sahasına uygun bir adam. İşte basıyor, çok savaşçı bir oyuncu ama aslında uzaktan şutu da var. Oyuna bir tempo da katıyor. Tam olarak Simeone'nin hem kirli işleri yapacak hem de
temiz oynayacak hücum.
Hem de uzaktan şutu çekecek, işte araya pası da atabilecek kadar iyi bir oyuncu. Ve tabii ki Marcos Llorente, işte Real Madrid'den aldıkları, işte iyi bir kesici o da. Bir oyuncu aslında, orta sahaları fena değil ama dediğin gibi kanatlara çok fazla yük biniyor. Kanatlardan kasıt da burada zaten bekler oluyor. Felix şöyle bence, daha önce bunu tweet atmıştım. Hani New Orleans'ın NBA'de Anthony Davis'in gidişinden sonra o franchise player olarak bir anda Zion Williamson'ın koyması gibi bir anda 126 milyon verip işte sen bizim artık bayrak adamımızsın şeklinde bir yatırımı oldu. Eder mi etmez mi veya bu paranın altına ezilir mi derken
parasından ziyade şunu sormak istiyorum. Bu ilk başta Mbappe transferinde benim gözümde böyle ne oluyor demiştim. 6 ay oynamıştı Mbappe, hatırlıyorsun yani. 6-7 ay. Evet. Tam bir sezon da oynamamıştı. Bir sezon oynadı Felix. Müthiş bir sezon oynadı. İşte forvete hem Morata hem Diego Costa'ya yardımcı forvet de yapabilirsin. Sağa atıp orada bireysel yeteneklerinden yani de faydalı edebilirsin. Griezmann'cılık gibi kendini bir tık geriye atıp orta sağa forvet bağlantısını da kurabilir. Ama ne olursa olsun yalnızca birkaç ay. Birkaç ay oynadın.
Ya sen, orada biraz daha hadi şeyde
tam etkisini... Sen sözleşme feshini ödedin. Evet. Bu para bu arada yanlış olmasın yani. Sen gidip bir ne derler ona pazarlık yapmadın. Evet. Dedin ki ben alıyorum ne abi bu nedir? 105 milyon
para. Orada biraz şeyin etkisi de var. Jorge Mendes olunca oyuncunun menajeri. Ya sen bu parayı ver biz sana senden birkaç oyuncuyu çıkarırız. Çünkü adam öyle bir ağ kuruyor ki işte Milan'dan bir forveti İngiltere'ye götürüyor. Wolverhampton'dan onu satıyor. Oradan bir şey oluyor. Bir
herkes
bakıyorsun.
Herkes bu arada Falcao'yu bekliyor. Onun
Falcao
yanında.
Falcao için işte iç mimarı takip ediyoruz biz burada. Yani 8-9 tane birbirine bağlı transfer kuruyor adam. Orada da Mendes etkisi çok büyük Felix'te. Zaten Atletico'da da çok etkili bir menajer kendisi. Ama şöyle bir durum da var. Ben bütün lig maçlarını izlemediğim için Felix'i Avrupa Ligi maçlarına bakarak hani poacher denen bu ceza sahasına girer, doğru koşuyla golü atar. Böyle bir forvet olarak kodlamıştım kafamda ama.
O yüzden aslında mesela Morata ile ya da Diego Costa ile müthiş bir ikili olabilirler.
Evet, çünkü mesela target man'le oynuyorsan hedef santrforla onun yanında çok iyi beslenen bir oyuncu. Koşuları çok iyi. Takip etmesi çok zor bir savunmacı için. Ama şu işte Real Madrid maçı öncelikli olmak üzere hazırlık maçlarında attığı paslar işte geriye gelip oyun kurması falan gerçekten yaşına göre çok olgun. Verdiği demeçler de çok iyi gerçekten. Olgun bir şekilde. Yani bu çocuk muhtemelen 10 yıl sonra işte veya 5-6 yıl sonra işte Mbappe olacak muhtemelen. Felix olacak.
Hani... Felix'ten bağlı şöyle bir şey olabilir mi? Yeni lafını bölüyorum ama mesela işte Lömer'in geldiği nokta geçen sene hani ya bu oyuncu bu adamla köreliyor mu? Ne oluyor abi? Lömer yani böyle bir adam değil diyordu.
Evet.
Şimdi Felix geldi. Yapılan yatırım Felix'in hiçbir şekilde körelmemesi lazım artık.
Evet, 125 serbest oynaması lazım.
Aynen. Siz Felix'i aldıysanız 125'e Felix'i nasıl daha yukarı çekecek bir sistem yaparız onu düşünürsünüz. Belki işte bu bek transferleri bundan dolayı. Yani siz beklerinizi hücumcu alıp saydığın tüm orta saha oyuncuların ana hedefi savunmaysa ya da daha tutuculuksa ya da daha setli ton yapmaksa bu tamamen hani Felix'e uygun ya. Yani. Felix'e beraber biz artık hücum gücümüzü ve 1-0 stratejimizi çünkü yani gerçekten 10 maçın 11'i 1-0
bitirdi.
Yani inanılmaz bir seviyede 1-0 kazanıyorlar. Bunu da belki biraz yukarı çıkarmak olabilir çünkü ya Morata evet La Liga'da iş yapıyor. Bu bir gerçek. Özellikle transfer oldu Real Madrid senesini hatırla. İnanılmaz top oynamıştı. Yani Juventus'un falan üzerine
geçen
top oynadı.
Geçen sezon da iyiydi yani. Süper değildi ama yani iyiydi geçen sezonda Atletico'da.
Orada tutacak. Diego Costa'nız var. Tamam Lömer olmamış olabilir ama belki Felix'i biz nasıl yükseltiriz? O zaman arkasını da biraz hücumcu koyalım. Felix'i daha çok içeriye taşıyalım. İşte Trippier'den devamlı olarak orayı bombalayalım. Atıyorum Morata Costa'dan sekenleri Felix gollesin de olabilir.
Olabilir. Zaten hazırlık maçlarında Felix çok serbest gözüktü. Dediğim gibi geriye geldi. Bir tane 30 metrelik pas attı. Sonra gitti. Topsuz koşuya ceza sahasına girdi. Bence serbest bırakacak onu Simeone. Simeone yeni bir şeyler de deneyecek. En son bunu denediğinde birkaç hafta sürmüştü ama bakalım nasıl olacak.
Abi geçelim.
Geçelim
tamam. Daha şey yapacağız, kanala gideceğiz falan. Saat 2.30 olmuş yani. O zaman şu son ikisini kısa geçelim. Çok uzatmışız. Barcelona'yı bir sonraki haftaya bırakalım bence. Biraz Leipzig konuşup kapatalım diyorum. Ya
Barcelona'yı zaten herkes konuşuyor. Biz de konuşuruz haftaya ama bir Leipzig konuşalım.
Hem lig başlayınca da konuşuruz. Hem Almanya ve La Liga'yı biraz daha tabii şey yaparız. Öne alırız. Leipzig şöyle... ya şimdi onun kadrosu senin elinde inanılmaz bir kadro var. Şimdi kadroda benim en çok dikkatimi çeken nokta şu. MC'nin arkasında yani Campbell, Forsberg'in bile yediye düşmesi. Ben hastasıydım çıkış evet. yaptığı sezon. İnanılmaz Sabitzer'in 5. orta saha olduğunu gösteren bir veri var senin
görselde
elinde.
Görselde
yalan olması
8
lazım.
Numara gibi yazmışlar ama Sabitzer forvet gibi de oynuyor yani.
Sağa
da
atabilirsin.
Da
yani aynen.
O değişir.
Şöyle bir gerçek var. Hücum olarak inanılmaz bir noktalar. Yani zaten takım hücum potansiyeli çok yüksek. bir takım. Ama en çok benim merak ettiğim şey savunma. Çünkü geçen sezon çok az gol yediler. Ligin en az gol yiyen takımıydı.
İkinci takım Leipzig. Mıydı galiba?
Galiba liderdi.
Olabilir.
Ya Bayern'den de az yediler yanılmıyorsam. Şimdi bakıyorum abi. Orban, Konate, Upamecano. Zaten bunlar taş gözüküyor. Hatta burada Orban yaşından dolayı ve işte Nagelsmann'ın çok fazla hücumcu takımında arkada ağır kalma potansiyelinden ötürü belki o da kesilebilir. Orada bir Aştenberg var ve de Ampadu'yu aldılar. Evet. Daha da Mukiele var. Yani böyle sarı yelek, yeşil yelek veriyorsun idmanda. İki tarafında harika üçlü oynayabilecek stoperleri var. Ki sen üçlü oynuyorsun. Yani, evet. Velev ki dörtlü oynadın. Bu adamlar ne yapacak abi? Tribünde oturacak yarısı yani. Yazık.
Ja bir de beklere bakınca da mesela Saraki, Klosterman, Laimer gibi isimler var ama Mukiele sağ bek oynuyor.
Abi Candido'yu biraz araştırdım. Palmeiras'tan almışlar onu da galiba. O da acayip ofansifmiş. U20 takımından alıyorlar ve inanılmaz golcü olduğu söyleniyor.
Zaten bu Red Bull operasyonu Brezilya'yı çok iyi takip eden kendi takımları da var Brezilya'da.
Evet.
Ya orayı da zaten takip etmedikleri bir yer yok da işte nasıl Salzburg deyince akla hep Mali'den, Gine'den böyle kısa boylu topla çok rahat giden merkez orta saha oyuncularını sürekli scout ediyorlar. Brezilya'dan da aslında çok iyi bir scouting ağları var. Şimdi baktığımda benim Nagelsmann dönemiyle ilgili aynı soruyu biz düşünüyoruz. Rangnick döneminde 4-2-2-2 şeklinde bir taktiği vardı. Savunma ön plandaydı. Çünkü şöyle bir durum var. O kadar genç bir takım ki bu. Şu anda elimizdeki kağıtta da yani
20 oyuncu var.
30 yaşında oyuncu var mı burada? Yok sanırım.
Orban var. Gulaşi var.
Yani Orban da muhtemelen 29 falandır yani. Gulaşi var.
29-30 hocam biz de var yani. O noktadayız.
Neyse yani bu kadar genç bir takımla bu kadar iyi savunma yaptırmak, böyle disiplinli bir takım kurmak çok büyük iş bence. Ki Rangnick Hoffenheim macerasında da böyle çok hücumcu bir takımla başlamıştı. Sonra Ibišević sakatlanmıştı. Takımda herkes şöhrete kapılınca işte Brezilyalılar özellikle işte Carlos Eduardo falan işte Dembaba İngiltere'ye mi gidecek böyle herkes kendi kariyerinin peşine düşünce takım dağılmıştı ikinci yarıda. Burada aynısı olmadı. Çok iyi kontrol etti Rangnick. Takım savunmasını önceliğe yerleştirdi. Tıpkı Galtier'in Lille'de yaptığı gibi. Sonrasında zaten bu kadar yetenekli bir kadroyla bir şekilde atıyorsunuz golleri. Şimdi Nagelsmann Hoffenheim'ı tam tersiydi. Yani kamikaze futbol oynuyorlardı.
Harbiden ya. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde.
Galiba D grubuydu. En iyi gruptu Şampiyonlar Ligi'nde. Lyon, City, işte Shakhtar ve Hoffenheim vardı. Her maç acayip keyifliydi. City de olsa rakip mesela 8 kişiyle falan hücuma çıkan bir Hoffenheim izledik. Bir de Nagelsmann Hoffenheim'deki son dönemini biraz deney olarak kullandı. Yani Hoffenheim'a biraz saygısızlık olduğunu bilmiyorum ama normalde yapmayacağı şeyler
kredisi
yaptı.
Kredisi vardı ama. Bunu yapacak vardı. Kredisi vardı.
Evet, ya, takımı kümede tuttu. Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Biraz da deney yaptı. Ama o kadar üretken bir takımdı ki işte bekler sürekli çıkıyor. Orta sahada zaten Kerem Demirbay vardı. İşte Amiri, o da ikisi de Leverkusen'e gitti.
Evet.
Çok iyi pasörler. Bekler sürekli
ilerledi.
Abi
o takımdan bu arada transfer yapmayanlar Kramaric, hadi onu kötü Leicester şeyinden ötürü belki ikinci bir şans verilmemiş olabilir. Belfodil, onun
ona
da kariyerinde
şimdi.
Hayır, onun da kariyerinde kötü anıları olduğu için verilmemiş olabilir ikinci bir şans. Ama orada Grealish nasıl transfer yapmadı ben onu anlamadım.
Ki ismi sürekli
esas.
Yazılıyor İngiliz takımlarına. İşte Arsenal'a.
City'ye bile yazıldı abi Grealish.
Ya bir de şöyle, Pablo Fornals West Ham'a gitti. Normalde Arsenal'da alsa şaşırmayacaktık. Grealish de mesela gidip bir Wolverhampton'a gidebilir mesela. Orta sıra takımlarına gidebilir.
Şu an çok kalabalık ama Leicester'a da gidebilirdi.
Yani. Şöyle bir şey diyeceğim. Şimdi Adam Salahi ve Belfodil vardı. Normalde ben Belfodil'i çok sınırlı bir oyuncu olarak
çok
gördüm.
Çok salladım Belfodil'i.
Evet, çok salladım ama o da salladı. Her maç 2-3 gol atmaya başladı sezon sonuna doğru. Ya o kadar çok pozisyon yaratıyordu ki takım. Ceza sahasında sürekli bir pozisyon var. Şimdi benzerini burada yaparsanız işte Lukman var kanatta. Agustin bence gözden çıkarılacak, öyle konuşuluyor. İşte Poulsen var. Kunya acayip bir gol atmıştı geçen
i̇şte
sezon.
Lukman acaba Poulsen'in yanında demin bahsettiğin işte Felix ya da işte hani dedik ya Morata, Felix gibi orada poker gibi yapıp Poulsen'in size'ından biraz faydalanabilir mi? Çünkü hani
de
kanat bekiyle oynadığında Lukman'ı ya serbest bırakacaksın forvetin arkasında ya da forvetin yanında savunma arkası koşusuyla besleyeceksin.
Bir de orta sahada işte Campbell.
Orta saha delirmiş.
Adams var bir kere. Tyler Adams çok iyi bir oyuncu bence. Hani Pulisic ile kapışacak. Gelmiş geçmiş en iyi Amerikan oyuncu o mu olacak? Yoksa
London'dan
Adams'ın Pulisic mi? Evet, Donovan'ı da severiz ama yani artık başka bir seviyeye çıktı oyun. İlk sezonda çok iyiydi bence Adams.
Evet.
Yani en iyilerden biri ligde. Bunun yanına işte Haidara zaten kendi ürünleri. Avusturya'dan Nkunku'yu kattılar. Ki Nkunku Arsenal'da ismi geçtiğinde ben Ramsey'nin yerine Cuk oturur diyordum. O ceza sahasına koşularıyla. Teknik kapasitesi değil. Sadece gidip ceza sahasına koşmuyor ama. Şimdi Nagelsmann takımları Hoffenheim'deki gibi bu kadar üretken olursa, o içeriye de bu sefer Nkunku girerse, işte Sabitzer driplingde yoklarsa, Campbell var işte, Adams geride sekenleri toplayacak. Upamecano, Konate zaten canavar gibi. Acayip
ya orada Mukiele oynar gibi geliyor bana bu arada. Orban yazıyor bizim kağıtta da.
Evet,
ya bu arada şöyle bir gerçek var.
Çok sprinter de stoperler var. Oyunu bayağı rakip yarı alanı yığan, acayip bir yaratıcı. Mark etmesi çok zor bir takım olacak.
Özellikle MC'nin altında o işte ana oyuncu, işte Campbell Aydar'a yazıyor şu an bu kağıtta. Altı Forsberg, Sabitzer ve Nkunku. Yani burayı şöyle değiştirebilirsin. Mesela Forsberg, Nkunku oynatabilirsin. İşte ne bileyim senin söylediğin gibi Sabitzer, Haydar oynayıp belki Haydar'a ile biraz frenleyebilirsin. Ya burada evet çok fazla hücumcu var ama Haydar oyununda biraz daha denge geliyor bu takıma.
Burada ama işte bir soru işareti, dediğim gibi Rangnick'ten sonra direkt kamikaze futboluna mı geçecek? Çünkü hazırlık maçlarında işte bir Zürih'e 4-1 yenildiler.
Lille'ye kaybettiler.
Aston Villa'ya 3-1 yenildiler ama orada biraz daha yedek ağırlıklı çıkmışlar kadroya baktığımda. Bir şeyleri denemeye çalışırken mecbur sancıları olacak yani. 4-2-2'den bir anda üçlü savunmaya geçer mi?
Onda şöyle daha dengeli mi olabilir mi? Sadece beyin jimnastiği. Şimdi Hoffenheim'da mesela Kevin Vogt'u stoper yapmıştı, hatırlıyor evet musun? Yani aslında Köln'de bir orta savunucusuydu, toplaydı. Evet. Burada şimdi Konate ve kalmasını öngördüğümüz Upamecano'su varken, arkadan oyunu daha rahat kurabilecekken ya da işte burada en fazla orta sahadan stopere devşirebileceğin oyuncu Ampadu, ikisinde oynayabilen. Yani zaten benim Ampadu hamlesinin tek mantıklı tarafı bu. Belki Vogt gibi kullanırım Ampadu'yu diye düşündüm. Aynen. Ama şimdi bir orta sahancısını alıp Vogt'a yaptığı gibi devşirmesine gerek olmayacağı için hem Konate hem Upamecano öyle ki, bu iki oyuncunun şöyle izlerken hayran kalıyorum. Öncelikle kendilerini ve işte yanında kim, Orban mı, Aştenberg mi, kim oynarsa oynasın, onları orta sahaya kadar çıkartıyorlar ve orada topu kaybetmedikleri için sanki bir orta saha oyuncusu, yani bir 8-10 numaranın yapacağı rakip, kendi takımını rakip eranda tutma işini çok iyi yapabiliyorlar.
Öyle olunca da orta sahadan bir oyuncu, iki oyuncu daha ceza sahası giriyor.
Aynen öyle. Eğer böyle kullanırsa Konate ve Upamecano'yu, bu kamikazelik sistem biraz daha yerini, ya biz buraya yerleşelim abi, burada hızlı bir takım olaylar yapalım, yani topu daha hızlı dolaştıralım ama sürekli o up and down gidip gelmeyelim'e dönebilir diye düşünüyorum. Çünkü yani yayının başında söyledim, Konate zaten hayranıyız, Upamecano'nun da aşağı kalır bir yanı yok ve o ikisi hem sizi oraya taşır hem dönen topları alır bir daha frene basar.
Evet, ya kolay kolay arkaya atılan toplarda ağır da kalmazlar. Genelde
hiç kalmazlar,
kalmıyorlar
hiç
çünkü.
Kalmazlar.
O açıdan da eli güçlü olacak Nagelsmann'ın. Yani ne diyelim, yani başlasın sezon, ara ara da olsa bir konuşalım, izleyelim. Bence bayağı enteresan bir sezon bizi bekliyor orada Leipzig cephesinde.
Evet, yani bu haftaya biraz Bundesliga ve La Liga'yı da konuşuruz. Bundesliga'da zaten hem Dortmund'u hem Bayern'i, Leverkusen'i ve hatta belki Werder'i bile konuşabiliriz.
Bu arada biz açılışta Polsen'in yeri ismini
açıklamadık
mı?
Abi rezillik ya.
Çok basit bir açıklaması var. Şimdi isim bulma kısmı çok zor oluyor genelde. Biz biraz düşündük. Aklımıza yatan bir isim olmadı. Sonra dedim ki hani 5 büyüklükte de oynamış oyuncu var mı? İlla ki vardır. Aslında çok az varmış. Ele böyle...
2 taneydi galiba zaten.
Ya 4-5 tane var öyle da mi? Çok eski bazıları. Yani Paulsen olacaktı ya da Abel Xavier olacaktı. Şimdi Abel Xavier'in sakalı falan olacaktı. Hani çok Twitter ismi gibi olmasın dedik. Hani Paulsen, Christian Paulsen çok sevdiğimiz bir oyuncu değildi. Hani özel bir oyuncu değildi.
Fena değildi ya.
İyi bir Paulsen kesiciydi. Liverpool'un kötü zamanlarında olduğu için bana kötü şeyler hatırlatıyor. Juventus'ta bir ara oynadı. Juventus'un da kötü olduğu zamanlar. Paulsen'in yeri...
Fransa'da Evian'da mı oynamıştı?
Evet, Evian'da oynadı.
O da nasıl
Evian'dan
bir kariyer
abi? Haber alınamıyor şu anda. Takım yok yani. İkincilikte falan da yok. Orada Daniel Vaz falan da oynuyordu. Ya öyle bir Paulsen'in yeri ismini koyduk. Bakalım.
O zaman kapattık. Değil mi Can? Bir şey ekleyeceğim
kapattık,
mi?
Kapattık, evet.
Kapattık mı? Vallahi kapattım.